You're with SBS Radio.
Bir Türkiye gündemine daha yine Yavuz Ohan'la birlikteyiz. Yavuz merhaba.
Merhabalar, iyi gün, iyi yayınlar.
Yavuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararı Türkiye'de büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı terör sevicilik diye nitelendirdi. Ancak muhalefet Cumhurbaşkanı gibi düşünmüyor. Bunun yansımaları nelerdir Türkiye'de, bize aktarabilir misin?
Tabii, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2 yıllık bir süreç sona erdi. Aslında uzaması nedeniyle HDP çevrelerince de eleştiriliyordu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Nerede? Siyasi olarak Demirtaş'ın uzun süre cezaevinde tutulması bir hak ihlalidir dedi ve siyasi olarak tutuluyor dedi. İlk kez Türkiye böyle bir suçlamayla karşı karşıya. Ayrıca seçmenin de, seçilmek isteyen siyasetçinin de cezalandırıldığını söyledi. Siyasi sahiplerle. Bu nedenle de serbest bırakılmalı dedi. Çok net ifadelerle. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyuyacağı konusunda yasal düzenlemesi olan, içeride ve bu konuda taahhüde olan bir ülke. Anayasasında 90. maddeye insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerin iç hukukun üstünde olduğunu yazmış bir ülke. O nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye'yi kağıt üzerinde bağlıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk duyduğunda bizi bağlamaz, biz karşı adım atar, işi bitiririz demişti. Ondan sonra bir adım daha ileriye gitti ve Cumhurbaşkanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terör konusunu gözetmeden terörle iltisaklı bir partinin genel başkanı hakkında karar verdiğini, Türkiye'nin terörle mücadelesini gözetmediğini ima eden çok sert de bir açıklama yaptı. Burada hem HDP'yi terörle iltisaklı olarak değerlendirdik ki son iki seçimde hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Saadet Partisi'ni hem İYİ Parti'yi HDP ile yakın ilişkili olmakla ve bu yolla teröre destek vermekle zaten suçluyor Cumhurbaşkanı ve bu konuda meydanlarda çok sert konuşmaları var. Önümüzde de seçimler var. Seçimlere giderken HDP ile ilgili siyasi söyleminde benzer nitelikte devam edeceğini anlıyoruz. Yani terörle iltisaklı bir parti, PKK'nın güdümünde, PKK'nın siyasi kolu değerlendirmeleri devam edecek. Demirtaş'la ilgili AİHM kararına uyulması mahkeme kararıyla mümkün oluyor. Yani mahkeme kararı veriyor ve tahliye için mahkemenin bir karar vermesi gerekiyor. O konuda Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının yaptığı bir başvuru var. Mahkeme AİHM kararının tercümesini bekleyeceğini Adalet Bakanlığı'ndan iletmiş Demirtaş'ın avukatlarına. Ancak avukatlar bunun daha uzun bir süre alacağını, bu nedenle bir bilirkişi tercüme heyeti atayarak işin hızlandırılmasını talep ettiler. Şimdi mahkemenin bu konuda önce bir karar vermesi, sonra da AİHM'in kararına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Ancak siyaseten bu sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmişte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların yerel mahkemeler tarafından uygun görülmeyip uyulmaması hadisesi, ki Mehmet Altan'da böyle olmuştu, durumla ilgili kesin tahliye edilecek gibi bir değerlendirme yapmayı zorluyor, zor hale getiriyor. Adalet Bakanı da çünkü mahkemeye bu topu atmıştı. O nedenle bir süre daha beklenecek Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili olarak. Muhalefet partilerinde ise Türkiye'nin taahhüdü var. Yasal olarak bu kararlara uymak zorunda biçiminde değerlendirmeler var. Olmazsa bunun sonuçları da var çünkü. İşte Saadet Partisi'nin genel başkanı, İYİ Parti'nin genel sekreteri, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamalarda bu duruma dikkat çekiliyor. Ayrıca bir de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte siyasi yasaklı olduğu dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru hatırlatılıyor. O dönemde o başvuruyu yaparken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil bir kurum olduğunu düşünüyor idiyseniz bugün verdiği kararı niye tartışıyorsunuz biçiminde değerlendirmeler de var. Bir konuya daha dikkat çekeceğim, o da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir bakalım, kararı net olarak görelim ama AİHM'le ilgili Türkiye'de yasal düzenlemeler var gibi biraz da çok fazla içine tartışmanın girmek istemeyen bir tutum aldığını, net ifadeler kullanmadığını, bunun da seçimlere giderken AK Parti tarafından HDP ile ittifak suçlamasına maruz kalmamak için bu yolu seçtiğini de söylememiz lazım. Böyle bir izlenim de var CHP Genel Başkanı'nın açıklamasından dolayı.
Seçimler yaklaşıyor, yerel seçimler. Sürpriz bir görüşme gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında. İttifakın olmayacağını açıklamıştı her iki tarafta yerel seçimler için. MHP kendi adaylarını çıkaracağını duyurmuştu. Ancak bu konuda bir görüşme gerçekleşti. Sence bu görüşmenin sebebi ne? Anket sonuçları bir endişe mi yarattı? Ve neler konuşuldu? Kulislerde neler anlatılıyor?
İki noktaya bağlanıyor. Yani gözlemciler bunu iki noktaya bağlıyorlar. Bunlardan birisi partilerin yaptırdığı anketler. Bir diğeri de muhalefet partilerinin bir araya gelme çabaları. Orada ortaya çıkabilecek ittifaklar. Özellikle Ankara'da ve İstanbul'da AK Parti'nin seçimi kazanma ihtimalini zayıflatan bir takım gelişmeler olarak görülüyor. Çünkü CHP'de İYİ Parti önce genel başkanları konuştu. Sonra kurmaylar bir araya geldiler. Koray Aydın görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Belli başlı bazı illerde bir ittifak olacak gibi. Saadet Partisi'nin genel başkanıyla da bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Millet İttifakı yine kuruluyor. Resmi olarak yapılamıyor. Bu yasal değil. Ama gayri resmi olarak birbirlerinin adaylarını desteklemek yöntemiyle bu ittifak gerçekleşecek gibi. İşte bu AK Parti'yi özellikle MHP ile yeniden bir işbirliği arayışına sürüklemiş görünüyor. MHP ne istiyordu? Adana'da, Mersin'de, Manisa'da, Osmaniye'de belediye başkanı çıkartmasını istiyordu AK Parti. Bunun dışında bazı ilçelerle ilgili talepleri vardı. AK Parti'den o dönemde yapılan açıklamanın tamamında biz Türkiye'nin her yerinde 81 ilde ve ilçelerde aday çıkartacağız deniyordu. Şimdi özellikle MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek, İstanbul'da Bedrettin Dalan gibi hamleleri de göz önünde bulundurularak iki parti yeniden masaya dönmüş oldu. Muhtemelen Adana'da ya da Mersin'de, Manisa'da bu üç ilden ikisinde ve Osmaniye'de AK Parti aday çıkartmadan MHP'yi destekleyecek MHP'nin adayını. Diğer taraftan Ankara'da ve İstanbul'da da Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin de adayını destekleyecek. Bazı ilçelerin de bu anlaşmanın çerçevesine dahil edilebileceği söyleniyor. Net sonucu biz bir iki hafta içinde alacağız en geç. Ancak cumartesi günü 40 ille ilgili açıklama yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O cumartesi yapılacak açıklamada da muhtemelen biz Adana gibi, Mersin gibi, Manisa gibi, Osmaniye gibi iki parti arasındaki tartışmalı illere aday gösterilmediğini en azından şimdilik göreceğiz. Yani sonuçta hem muhalefetin işbirliği çabaları hem de ortaya çıkan anket sonuçları bir ay önce herkes yoluna diyerek ayrılan iki partiyi yeniden bir araya getirme durumunda kaldı. Ve burada talebin de AK Parti'den geldiğini söyleyelim. Çünkü Devlet Bahçeli gündem sorulduğunda toplantı gündemi ev sahibi belirler demişti. Yani davetin de AK Parti'den geldiğini aktarmıştı.
sbs.com.au